Ayırım Yiğidim 71. sayfa. Ardından raftan bir atlas çekerek İsviçre ile İtalya arasındaki dağlık bölgeyi inceledi. Vazdu'yu buldu. İtalya sınırına yakın minicik bir nokta. Tam 2 yıldır kayıp olan babasının bozulmamış cesediyle burun buruna geleceğini düşünmek bile inanılmaz geliyordu. Bobby'ye haber vermeyi düşününce yeniden ürperdi. Ardından bir şey söylememenin doğru olacağını düşündü. Olanları duymak Bobby'yi gereğinden fazla sarsacaktı. Oysa Bobby'nin sarsılmasını istemiyordu. Her şey bittikten sonra olabildiğince yumuşatarak anlatmaya çalışacaktı. Rehberin sarı sayfalarını çevirip bir seyahat şirketine telefon ettim. Mark'ın dediği gibi acente görevlisi de önce Zürih'e uçmasını, JFK ya da Newark'tan Zürih'e uçaktan bol bir şey yoktu. Ardından da trenle ya da kiralık bir otomobille güneye İtalyan sınırına gitmesini önerdi. Ardından Brooklyn'deki Federal Savunma Bürosu'nun yöneticisi Margaret Neal'in numarasını tuşladı. Jennifer, nasılsın şekerim? Margaret, birkaç günlük bir izne ihtiyacım var. Sana zaman bırakmadığımın farkındayım ama emin ol çok acil bir konu çıktı. Birkaç günlüğüne Avrupa'ya gitmem gerekiyor. Gidiş nedenini anlattırma isteğine direndi. Hey, bazen insanların talihli günündür. Sanırım bu aralarda pek meşgul değilsin. Yine de bir bakayım. Hangi günler arası demiştin? Yarından sonra uygun olur mu? 5 gün desek? Margaret'in sesi 1 dakika sonra telefonda yeniden duyuldu. Şekerim, yarından sonra uygun görünüyor. Mark Ryan nöbeti devredip eve döndüğünde vakit neredeyse gece yarısı olmuştu. Elmont'taki 2 odalı evinin garaj yoluna girdiğinde etraf zifir karanlıktı. Sokak lambalarından bazıları sönüktü ama arabasından inip evin kapısı önündeki birkaç basamağa tırmanırken sokağın karşı tarafında evin 50 metre kadar ötesinde park etmiş koyu renkli bir Buick gördü. Arabayı yanından geçerken fark etmişti. Sanki içinde 2 adam var gibiydi ama etraf emin olunmayacak kadar karanlık ve Mark bununla ilgilenemeyecek kadar yorgundu. Ev bekar misafirhanesi gibi görünmenin dışında rahattı. Boşanmalarından sonra Ellen'in payını satın almıştı ya, o gideli beri evi derli toplu tutmakta zorlanıyordu. Zaten işini seviyordu. Boşanmadan sonra sağlığını korumasında işine borçluydu. Karakolda ev işine zaman kalmayacak kadar uzun süre görev yapıyordu. Üstelik Ellen'in de evi derleyip toparladığı söylenemezdi ya. Kadının nitelikleri arasında ev kadınlığı yoktu. Kendisi de ev işi yapan erkeklerden olamamıştı bir türlü. Ortalığın temizliğe şiddetle ihtiyacı vardı. Yemek masasının üzerine yayılmış gazeteler masa örtüsüne dönüşmüş, mutfak evyesi de ağzına kadar bulaşıkla dolmuştu. Günde 2 kez duş alan, temizlik konusunda titiz biri için gülünç olan bu durum, durmadan haftada 2 kez gelecek bir temizlikçi bulması gerektiğini hatırlatıyordu. Mutfağa yürüdü, bir Nescafe yapmak için suyu kaynamaya bıraktı, buzdolabının kapağını açtı, içine baktı. Biraz sert peynir, birkaç kutu Coca-Cola ve bira, bir domates, yarım kutu süt, hepsi bu. Her zamanki gibi kafasını işle öylesine meşgul etmişti ki markete uğramayı unutuvermişti. Ekmek kutusunda hala yenilebilir 2 dilim çavdar ekmeği bulunca peynirli bir sandviç hazırlayıp suyun kaynamasını beklerken salona yürüdü. İçinden televizyon izlemek gelmediği için sehpanın üzerine eğilip sandviçini ısırdı. Ne ev hayatı ama. Boşandığı günden beri annesiyle babası başka bir kadın bulması gerektiğini söyleyip başının etini yemişlerdi. Mark ise onlara her erkeğe bir kadının yettiğini söylüyordu durmadan. Babası olsa yüzünde bir tebessümle bütün hayatın boyunca bekar yaşayarak mutlu olamazsın derdi. Sabredin derdi Mark da aynı tebessümle, hala mülakat aşamasındayım. Oysa haklıydılar. Bir yıl sonra 35. yaş gününü kutlayacak olmasına rağmen hayatında hala özel birisi yoktu. Arada bir karakoldan tanıdığı 2 kadından biriyle çıkıyordu ama bu öylesine bir şeydi işte. Uygun biri bir türlü çıkmıyordu karşına. Bir an Ellen'in uygun biri olduğunu düşünmüştü. Aman tanrım, ne hata. Ellen, Manhattan'ın pahalı avukat bürolarından birinde sekreter olarak çalışan, kişiliği güçlü, canlı, ufak tefek bir esmerdi ve ilk çıkışlarından 3 ay sonra evlenmişlerdi. Büyük hata. Evleneli henüz 7 ay olmadan grip virüsü yüzünden kendini iyi hissetmeyince gece nöbetinden erken gecenin birinde çıkıp eve dönmüş, Ellen'i kanepede bir adamla sevişirken yakalamıştı. Hem de Ellen beğendiği için 2 haftalık maaş karşılığında Macy's'ten özel olarak aldığı kanepede. Onların elbiselerini giymelerini beklerken Mark orada öfkeden titreyerek gözyaşlarını durdurmaya çalışarak Bailey Glock tabancasını çekip herifi vurmak isteğine direnerek öylesine dururken birden bu suratı tanıdığını hatırladı. Ellen'in bürosunda çalışan evin alım muamelelerini tamamlaması için tuttukları işbilir ve pahalı avukat. Hani Armani elbiseler giyen, durmadan sırıtıp Ellen'in arkadaşı olduğunu, onun için büyük evrak işini bedava olarak halledebileceğini söyleyen herif. Bedavaymış. Adamın Ellen'in eski sevgilisi olduğu, onunla yeniden buluşmaya başladığı çabuk anlaşıldı. O akşam Mark adama öyle bir çakmıştı ki avukatın ön dişleri kırılmıştı. Orospu çocuğunu evden attıktan sonra, sokağa kadar kıçına tekmeyi bastıktan sonra Ellen'a hesap sormak için dönmüştü. Kadın orada oturmuş ağlaşırken Chad Tate'le 4 yıldır birlikte olduklarını itiraf etti. Sen ve ben bir hataydı Mark. Bu iş yürümeyecek. Onun için boşanmak istiyorum. Chad benimle evleneceğini söylüyor. Mark o gece evden ayrılmış, bir dükkandan bir şişe viski almış, Jamaika körfezinde bir iskeleye kadar gidip arabanın içinde hem içip hem ağlayarak sarhoş olmuştu. Ardından daha fazla ağlayamayacağını anlayıp uykuya dalmıştı. Uyandığında motosikletli bir polis arabanın camını yumrukluyordu. Güneş yükselmişti ama iskelede kalabalık martlardan başka canlı yoktu. Mark camı indirince polis alkol kokusunu alıp ehliyetini istedi. Sizi bu saatte buraya getiren nedir efendim? Mark adama ehliyetini uzattıktan sonra belki de hayatında ilk kez kendini koyuverdi. Hıçkırıkları boğulup hiç tanımadığı birine evliliğini anlatması için sanki kafasının içinde bir baraj vermişti. Zavallı dedi polis ehliyeti iade ederken. Şimdi kendinize bir iyilik yapsanız, arabanızı kilitleyin, eve gidip iyi bir uyku çekin. Ardından da kendinize iyi bir avukat bulun. Ne var ki Mark kendine iyi bir avukat bulmayacaktı. Parçaları bir araya getirerek ilişkiyi yürütmeye çalıştı. Evlilik 2 ay daha kör topal gitti ama her ikisi de birbirlerine hakaretler savurup suçladıkça beraberliğin amatsız olduğu iyice anlaşıldı. Bitmiş bir savaşta birbirlerini bombalıyorlardı. Ellen bir sonbahar hafta sonu evden ayrılıp bir daha dönmeyince Mark boşanma davası açtı. Ellen'i unut, o geçmişte kaldı. O kadın için gereğinden fazla gözyaşı döktüm. Bundan böyle hiç dökmeyeceğim. Oysa bazı geceler eve girerken bir kadının sesini, konuşacak birini, Ellen'in yaptığı gibi sırtını, tam şurasını, gergin kaslarının arasında olacak bir kadını özlüyordu ve bu o gecelerden biriydi. Kötü 2 gün geçirmişti. Kennedy'deki ölü bebek onu en az Jennifer'ı üzdüğü kadar üzmüştü. Ama Mark yüreğindekileri kolayca göstereceklerden değildi. Jennifer'dan hoşlanıyordu. Jennifer tam istediği cinsten bir kadındı. Çocukluğunu hala hatırlıyordu. O zaman aradaki 4 yaşlık fark nedeniyle onunla hiç ilgilenmemişti. Yıllarca hiç karşılaşmadıktan sonra 3 yıl önce bir gün Kolombiya'da bir konferans sırasında dinleyiciler arasında Jennifer'ı tanımış ve birlikte birer kahve içmeyi önermişti. Bir yıl boyunca seyrek de olsa öğle ya da akşam yemeğine çıkmışlar, birlikte bir şeyler yiyip içmişler ve dostluklarını derinleştirmişlerdi. İşin içinde dostluğun ötesinde bir şey yoktu. Zorlu bir boşanma döneminden geçmek yüreğini parçaladığından yeni bir ilişki de aklındaki son şeydi. O da tam böylesini istiyordu ama uzun vadede için içinde olsa daha fazlasını arzulayacağı açıktı. Bir de Jennifer'ın hayatını alt üst eden cinayet ve tecavüz girişimi vardı. Annesinin ölümü, babasının kaybolması ve karşılaştığı korkunç saldırı yüzünden Jennifer'ın tümüyle yıkıldığının farkındaydı. Cinayet gecesi Mark'ın ile annesi babasının evine koşmuş, Mark'ın babası da kapının yumruklandığını duymuştu. Gelip kapıyı açtığında genç kızı verandada baygın yatar bulmuştu. Adam o zamanlarda kanterden ölmek üzereydi ama polislik iliklerine işlemişti bir kere. İşin içinde bir şey olduğunu hissederek Jennifer'ı Mark'ın annesine bırakmış, tabancasını kaparak çimenlerin üzerinden marşların evine koşmuştu. Orada Jennifer'ın annesini ölümüne bıçaklanmış, küçük Bobby'yi de kurşunla yaralanmış bulmuştu. Ama evde başka kimse yoktu. Cinayeti işleyen her kimse çoktan kaçmıştı anlaşılan. Mark cinayeti hemen ertesi gün duydu ama Jennifer'ı görebilmesi için 4 gün beklemesi gerekti. Çünkü genç kız kimseyle konuşmak istemiyordu. Ardından kendi kabuğuna çekildi ve Federal Savunma Bürosu'nda çalışmaya başlayıncaya kadar öyle kaldı. Yeniden arada bir birlikte akşam yemeğine çıktılar. Bu kez ona fiziksel olarak da yaklaşmasına rağmen değişen bir şey olmadı. Ancak yine de dostlukları sürdü. Tecavüz girişiminin yarattığı sarsıntıyı atlatmasının uzun sürmesinin kesin olduğunu bilmesine rağmen Mark bir gerçeği kabullenmek zorunda olduğunu anladı. Ya zamanlama inanılmaz derecede yanlıştı ya da Jennifer'ın hoşlandığı tiplerden değildi. Mark suyun kaynadığını duyunca yarım kalmış sandviçini sehpanın üstüne bırakarak yerinden kalktı. Belki polislik güdüsü yüzünden de kendini hala o büyükü düşünürken yakaladı. Oturma odasının ışıklarını söndürüp pencereye yaklaştı. Perdenin aralığından dışarıya baktı. Buick hala oradaydı. Polis baskın olmasın? Elmont oldukça saygın bir mahalleydi ama son günlerde insan hiçbir şeyden emin olamıyordu ki. Perdeyi kapatmak üzereyken evin önünde gelip duran büyük siyah bir Pontiac gördü. Arabanın açılan sürücü kapısından bir adam indi. Mark'ın sokak lambasının aydınlığında seçebildiği 60 yaş dolaylarında uzun boylu ve yanık tenli, çok şık görünüşlü, gümüş saçlı bir adamdı. Sokağın karşı tarafındaki Buick'te bulunan iki kişi de arabalarından indi. Her ikisi de takım elbise giymişti. 30'ların başlarında gösteriyorlardı. Pontiac'tan inen gümüş saçlı adamın yanına geldiler. Sonra hep birlikte Mark'ın evine yöneldiler. Mark perdeyi bırakırken kaşlarını çattı. Adamların gece yarısını çeyrek gece evinde ne aradıklarını merak ediyordu. Kapının zili çaldı. Verandanın ışığını söndürmediğinden kapının yanına gidip geniş açılı göz deliğinden baktı. Şık görünüşlü, gümüş saçlı adam ortada, üçü de kapının karşısında duruyordu. Üçü de yeterince saygın görünüyordu ama her polisin mesleğinde düşman kazandığını hatırlayıp riske girmedi. Kalça kılıfından Glock'ını çekerken kapının zili bir daha çaldı. Tabancasını hazır tutar ve yeniden göz deliğinden bakarken "Kim o?" diye seslendi. Geniş açılı mercek, gümüş saçlı adamın yüzünü balon gibi gösteriyordu. Bay Ryan, adım Jack Kelso. Konuşabilir miyiz? Mark'ın parmağı tabancasının tetiğine gitti. Bay Kelso, vakit gece yarısını geçiyor. Sizin ve arkadaşlarınızın buraya benimle İncil okumaya geldiğinizden kuşkuluyum. Onun için bana tam olarak kim olduğunuzu ve tam olarak ne istediğinizi söyler misiniz? Kapının ötesinden konuşmak güç oluyor Bay Ryan. Girebilir miyiz? Sizi tanımıyorum dedi Mark. Üstelik ne istediğinizi hala söylemediniz. Mark göz deliğinden gümüş saçlının elini ceketinin iç cebine götürdüğünü gördü, dikkat kesildi. Oysa Kelson'un cebinden çıkan tabanca değil, göz deliğinin hizasına kaldırdığı bir kimlikti sadece. Mark kimliği görünce hafifçe bir ıslık çalarak silahını indirdi. Bay Ryan, CIA'denim. Mark kapıyı açtı. Düzgün birer takım elbiseyle yaka uçları düğmeli gömlek giyen iki genç adamın da Kelso gibi CIA'den olduklarını düşündü. Kelson'un uzattığı kimliği alıp inceledi. Kimliğin bir yüzünde Amerikan kartalı resminin içinde Merkezi Haber Alma Örgütü'nün mavi logosu vardı. Öteki yüzünde de Kelso'yu daha koyu saçla gösteren muhtemelen 2 yıl kadar önce çekilmiş bir fotoğraf. Resmi iyice inceledi. Kararlı bir çene, mavi parlak gözler, film aktörü gibi bir görüntü. Kelso başıyla yanındakilere işaret etti. Bu ikisi de ajan Doc Grimes ile ajan Nick Fellows. Her ikisi de CIA kimliklerini uzattı. Mark kimlikleri inceledikten sonra kapının önünden çekildi. Galiba içeri girseniz daha iyi olacak. Ön kapıyı kapatıp adamları oturma odasına götürdü. Kelso hafifçe aksıyor, son ayağını belli belirsiz sürüyerek yürüyordu. Sehpanın üzerindeki sandviçi görüp, akşam yemeğinizi berbat ettiğim için üzgünüm dedi. Ben de sizi beklettiğim için birer kahve. Kelso omuz silkip nazikçe kahve iyi olurdu, teşekkürler dedi. Oturun. Mark 4 fincana Nescafe doldurup tepsiyle çalışma odasına getirdi. Kelso koltuklardan birine oturmuş, diğer ikisi kanepeye ilişmişti. Ajan Grimes ciddi birine benziyordu. Yaklaşık 30 yaşında, arkaya taranmış siyah saçlar, çukur gözler. Ajan Fellows ise bebek yüzü, arkadaşça görünüşü, yumuşak elleri ve çocukça saç kesimiyle üniversiteden yeni çıkmış gibiydi. Mark yine de adamın kendini korumayı becereceğinden emindi. Her ikisinin gözlerinden ceplerindeki CIA kimliğinden gelme bir güven duygusu okunuyordu. Mark kahveleri dağıtıp son koltuğa oturdu. Peki bütün bunların sebebi ne? Sizinle Jennifer March hakkında konuşmak istiyorum dedi Kelso. Mark'ın kaşları çatıldı. Jennifer mi? Yoksa Kennedy'deki uyuşturucu operasyonu hakkında mı? Kelso kafasını salladı. Hayır, bunun uyuşturucu operasyonuyla bir ilgisi yok. Öyleyse? Kelso kahve fincanını dizlerinin üzerine yerleştirdi. Şeker koyup karıştırdı. Jennifer March'ı ne kadar zamandır tanıyorsunuz Bay Ryan? Mark hafifçe gülümsedi. Bu oldukça kişisel bir soru. Eğer soruma cevap verirseniz sevinirim. Aynı mahallede birlikte büyüdük. Onu çocukluktan çıktığı dönemden beri yaklaşık 15 yıldır tanırım. Sizi yakın bir dostu olarak mı görür? Öyle de denebilir. Size güvenir mi? Tabii. Mark kuşkulandı. Bakın, bütün bu soruların amacı nedir? Kelso önce Grimes ve Fellows'a baktı, ardından da Mark'a döndü. Galiba babasının cesedinin bulunduğundan haberiniz var. Eğer yanılmıyorsam ona haber veren de sizsiniz, öyle mi? Mark kaşlarını çattı. Bütün mesele bu mu? Evet, bu. Mark fincanını sehpanın üzerine bıraktı. Tabii Jennifer'a ben haber verdim. İyi ama anlamıyorum. Bunun... Kelso elini kaldırdı. Daha ağzına sürmediği kahveyi sehpaya bıraktı. Bu konuşmayı daha fazla devam ettirmeden önce Bay Ryan, size bir şey açıklamak istiyorum. Burada anlatacaklarımız kesinlikle gizlidir. Aslına bakarsanız ulusal güvenlikle ilgili son derece gizli ve duyarlı bir konudan söz ediyoruz. Bu gizliliği bozduğunuz takdirde çırınızı yakmak zorunda kalırım. Onun için sizden yapacağımız bu konuşmadan kimseye bahsetmeyeceğinizi söz vermenizi istiyorum. Hiç kimseye söz veriyor musunuz? Kelso'nun ses tonu hafif saldırgancaydı ve Mark adamdan hoşlanmadığını hissetti. Hey, siz neden bahsediyorsunuz? Size bir soru sordum Bay Ryan, dedi Kelso ısrarla. Bu arada kırıcı sözlerim için özür dilerim ama size konunun ne denli ciddi olduğunu göstermek istedim ve hala cevabınızı bekliyorum. Söz verecek misiniz? Mark Kelso'ya, sonra da öteki iki ajana baktı. Her üçünün gözleri onun üzerindeydi. CIA genellikle önemli işlerle uğraşan ciddi bir kuruluştu. Bu herifler de ciddi görünüyordu. Özellikle de Kelso. Mark omuz silkti. Tamam, söz veriyorum. Peki şimdi bütün bunların sebebi ne? Kelso gırtlağını temizledi. CIA'nin ve ülkenizin sizin yardımınıza ihtiyacı var. Mark kahkahasını güç tuttu. Nedir bu? Bir şaka mı? Yoksa bu cinayet masasından Maguire'ın yeni bir oyunu falan mı? Kelso asık suratla şaka falan değil Bay Ryan dedi. Ne kadar ciddi olduğunu anlatmaya zamanım bile yok. Eğer ciddiyet ölçüsü birden ona kadar giden bir aletse bu o aleti patlatır. Tekrar ediyorum. Bu kadar ciddi. Neden benim yardımım? Kelso öne eğildi. Jennifer March'ın babasının cesedini teşhis etmek için Avrupa'ya gitmeye hazırlanıyor. Biliyorsunuz babası 2 yıl önce kaybolmuştu ve Jennifer'ı bu kadar zamandır tanıdığınıza göre o dönemde olan korkunç olayları da biliyorsunuz. Mark başıyla onayladı. Karısının öldürüldüğünü ve kendisinin ortadan kaybolduğu, dönemlerde Paul Marsh CIA adına son derece ciddi bir görevi yerine getiriyordu. Mark kaşlarını çattı. Jennifer bundan hiç bahsetmedi. Jennifer bunu hiç bilmedi. Benim hatırladığım kadarıyla babası yatırım bankacılığı yapıyordu. Bu doğru. Ama aynı zamanda da gizlice CIA adına çalışıyordu. Şurasını doğru anlayalım. Babasının bir çeşit casus olduğunu mu söylemek istiyorsunuz? Kelso kafasını salladı. Bu konudan ne kadar az bahsedersek o kadar iyi olacak diye düşünüyorum. Size söyleyebileceğim tek şey uluslararası ve gizli bir operasyonda görevli olduğuydu. Hem son derecede önemli hem de aşırı tehlikeli bir operasyonda. Güvenlik nedenleriyle bu operasyonun ne olduğunu açıklayamayacağım. Yoksa Jennifer'ın babasının karısını öldürmediğini mi ima ediyorsunuz? Sizinle son derece dürüst olacağım Ryan. Bundan %100 emin değilim. Mark'ın aklı karışmıştı. Anlayamıyorum. Bu kez konuşan Grimes'di. Anlamanız gerekmiyor Ryan. Sadece Paul March'ın cesedinin bulunmasıyla birçok hayatın tehlikede olduğunu kabul edin yeter. Kimlerin hayatı? Kimden gelen tehlike? Grimes cevap vermedi. Mark Kelso'dan döndü. Kelso için çekerek. Bu sorularınıza cevap veremem Ryan. Size söylediklerimizin tümüyle gerçek olduğuna inanmanız gerek. Tekrarlıyorum. Bu konu son derece önemli dedi. Bunu sürekli söylüyorsunuz zaten Kelso. Ancak bana çok az şey anlatıp size çok güvenmemi istiyorsunuz. Haklısınız. İstiyorum. Ama eğer Jennifer'a değer veriyorsanız yardımınıza ihtiyacı var. Bizim de öyle. Nasıl bir yardım? İşinizden birkaç gün izin almanızı istiyorum. Belki bir hafta, gerekirse daha çok. Avrupa'ya gidip Jennifer'ın peşine takılmanızı istiyorum. Peşine takılmak mı? İzleyecek miyim? Evet. Eğer yol arkadaşı olarak birlikte gitmenize izin vermesi için onu ikna ederseniz daha iyi olur. Ama eğer bu olamazsa o zaman kendinizi mümkün olduğu kadar göstermeden onu izlemenizi istiyoruz. Neden? Onu korumanızı istiyorum. Koruyucu meleği olmanızı. Jennifer'ı tanıyorsunuz. O da size güveniyor. Eğer başı derde girerse onu kurtarmak için yanında olacaksınız. İnsanların başı büyük derde girince görmek isteyecekleri tek şey tanıdık bir yüzdür. Başı derde mi girerse? Jennifer mı? Neden başı derde girsin ki? Çünkü Ryan birinin onu öldürmek isteyeceği kesin gibi. Mark duyduklarının sarsıntısını atlatabilmek için öylece oturup kaldı. Birisi onu öldürecek. Kelso'ya baktı ve düşünebildiği 2 soruyu sordu. Neden? Kim? Kelso kafasını salladı. Söyleyemem. Ama inanın bana Jennifer ciddi tehlike içinde olacak. Ama bu dediklerim tahmin değil. Gerçek. Mark bir an için düşündü. Ardından da sordu. Peki ama siz kimsiniz Kelso? CIA adına ne görev yapıyorsunuz? Özel operasyonlar müdür yardımcısıyım. Ne gibi özel operasyonlar? Kelso yine kafasını salladı. Bu gerektiğinde bileceğiniz bir şey Ryan. Şu anda da bilmeniz gerekmiyor. Tam tersine. Yoksa siz de arkadaşlarınız da hemen şimdi burasını terk ediyorsunuz. Jennifer'ın sizin için bir değeri yok mu? Soruma hala cevap vermediniz. Kelso'nun kılı kıpırdamadı. Bir değeri yok mu? Mark Grimes ile Fellows'a baktı. Hiç etkilenmemiş gibi oturuyor, patronlarının konuşmasını dinliyorlardı. Bana hiçbir şey söylemiyorsunuz. Bu konuşma bitmiştir. İyi geceler Kelso. Kelso içini çekti, hızla ayağa kalktı. Pekala öyleyse, nasıl isterseniz. Mark, nasıl olsa kararını değiştirecek diye düşündü. Grimes ve Fellows da ayaklandı. Kelso, söylediğim gibi dedi. Aramızda bir konuşma olmadı. Bunu sakın unutmayın. Kelso ile adamları kapıya yönelince Mark yanıldığını anladı. Kelso blöfünü görmüştü. Jennifer'ın onun için çok önemli olduğunu biliyordu. Bu da herifin elindeki kozdu. Mark, bana biraz daha fazlasını anlatsaydınız konuşmayı sürdürebilirdik dedi. Bana Jennifer'ın hayatının tehlikede olduğu dışında hiçbir şey söylemiyorsunuz. Somut bir şeyler anlatın. Kelso arkasına döndü. Elimden gerçekten bir şey gelmiyor Ryan. Size söyleyebileceklerimin hepsi bu. Geri kalanı konusunda bana güvenmek zorundasınız. İyi geceler. Vaktinizi aldığımız için özür dilerim. Elini kapıya uzatıp tokmağı çevirdi. Bir dakika bekleyin. Kelso döndü. Bütün bu anlattıklarınız gerçekten de söylediğiniz kadar gizli mi? Evet. Mark, Jennifer'ın benim için ne denli önemli olduğunu biliyorsunuz dedi. Ama nereden bildiğinizi anlayamadım. Kelso cevap vermedi. Tereddüt edip sonunda bize yardım edecek misiniz diye sordu. Jennifer'a yardım edecek misiniz? Bir şartla. Bana biraz bilgi verin. Beni karanlık bir sokakta tek başıma yürüyormuşum duygusundan kurtaracak bir şeyler anlatın. Bilebildiğim kadarıyla CIA kendi vatandaşlarının hayatını korumak için böylesine gayret göstermez. Tabii eğer önemli kişiler değillerse. Kelso cevap vermeden önce Grimes ile Fellows'a baktı. Şu anda anlatacaklarımla bile kendimi tehlikeye atıyorum. Ama eğer söyleyeceklerim fikrinizi değiştirecekse tehlikeye atılmaya değer. Jennifer'ın babasıyla birlikte kaybolan bir bilgisayar disketini bulmamızda anahtar rol oynayacağını umuyoruz. O diskette bir CIA soruşturması için yaşamdan önem taşıyan bilgiler var. İşte onu korumak için elinizden geleni yapmanızı istememizin nedeni de bu. Jennifer'ın disketten haberi var mı? Olduğunu sanmam. Öyleyse bulunmasında nasıl anahtar rol oynayacak? Bu da benim tahminim, dedi Kelso. Disket babasıyla birlikte ortadan kayboldu. Eğer Jennifer babasının başından neler geçtiğini, yolunun nasıl olup da Alplerde bir buzula düştüğünü öğrenebilirse, disketi bulmamız için bir ipucuna ulaşmış olabilir. Oysa disketin peşinde başkaları da var. Üstelik bu başkalarının Jennifer'ı öldürmek isteyeceklerinden kuşkulanmak bile abes olur. Bu da bana başka bir şeyi hatırlatıyor. Disketteki bilgiler ne? Kelso içini çekip omuz silkti. Özür dilerim Ryan, ellerim bağlı. Peki disket nerede olabilir? Bilemiyorum. Cesedi bulan Chuck McCall adlı bir Amerikalı genç. Hemen yanında da bir sırt çantası görmüş. Çantanın içindekilerin disketin nerede olduğu konusunda bilgi vereceğini ya da cesette bir ip ucu olabileceğini umuyorum. Şimdilik umut edip beklemekten başka bir şey yapamıyoruz. Bana sanki aradığınızı bulmak için Jennifer'ı kullanmak istiyormuşsunuz gibi geldi. İstediğinizi düşünmekte serbestsiniz. Hem sizinle tamamen farklı görüşte olduğumu da söyleyemem. Kelso'nun gözleri hiçbir şey açıklamıyordu ama Mark'ın o gözlerde gördüğü ani yakarış neredeyse adama acımasına neden olacaktı. Bize yardım edecek misiniz Ryan? Sadece Jennifer'ı kurtarmak için de olsa. Bana kalırsa Jennifer'la aramızdaki ilişkiyi yanlış yorumluyorsunuz. Tamam, yakın arkadaşız ama ilişkimiz daha derin değil. Kaldı ki anlayamadığım bir şey var. Onu izlemek için neden kendi adamlarınızı kullanmıyorsunuz? Neden ben? Jennifer'ın CIA'nin onu izlediği hakkında en ufak bir kuşkuya bile kapılmasını istemiyorum. Hem ona zarar vermek isteyeceklerin CIA kokusunu daha bir kilometre öteden alacakları da kesin. Bu da hem Jennifer'ı hem de adamlarımı tehlikeye atar. Oysa siz sadece bir polissiniz. Bunu küçümsemek için söylemiyorum. Demek istediğim gerçek bir arkadaşsınız. Belki de Jennifer'ın güvendiğini düşünen tek dostusunuz. Belki de Jennifer'ın güvenliğini düşünen tek dostusunuz. Öte yandan da yeteneklerinden yararlanabileceğim, son derece iyi eğitim görmüş bir polis memurusunuz. Onu korumak, hareketlerini izlemek için gerektiği kadar yakınında olabilirsiniz. Bu sırada da ben adamlarımı geri planda, yani kuşku uyandırmayacak kadar uzakta, ancak gerek duyduğunuzda yardımınıza yetişecek kadar da yakında bulundururum. Bana da bir zarar gelebileceğini mi söylemek istiyorsunuz? Kelso'nun yüzünde ölgün bir tebessüm verildi. Gelmemesi için elimizden geleni yapacağız. Öte yandan iyi bir dedektif olduğunuzu, kendinizi koruyabileceğinizi de biliyorum. Tersi olsa sizi bu işe karıştırmak aklımdan bile geçmezdi. Bütün bunlar bana hala bir şey açıklamıyorlar. Sorumu cevaplandırmıyor. Kelso gırtlağını temizledi. Dürüst olmam gerekirse söyleyeyim. Bu işin sizin için de tehlikeli olabileceğinden kuşkum yok. Öyleyse karşımda neler bulacağımı bilmenin de yararı olurdu. Sizin için tehlike oluşturabilecek insanların bütün polislik hayatınızda uğraşmak zorunda kaldığınızdan çok daha acımasız olacaklarını bilin. Yeter. Bu konuda bundan fazlasını gerçekten anlatamam. Mark duraksadı. Kelso, size son bir kez soruyorum. Bana yardım edebilir misiniz Ryan? Dedi. Bilemiyorum. Belki. Ama şu anda üzerinde çalıştığım dosyalar var. Yüzbaşının benim bir tatile ihtiyacınız olduğunu söylersiniz. Hasta olduğunuzu söylersiniz. Ne gerekirse onu söylersiniz. Eğer izin almakta gerçekten zorlanırsanız bana haber verin. Ben de perde gerisinden kimseye belli etmeden neler yapılabileceğini bir araştırırım. Tabii yüzbaşıya benim söylediklerimden, işin CIA'nin olduğundan ya da yapacaklarınızdan söz etmeyeceksiniz. Bunları arkadaşlarınızı da anlatmayın. Hatta köpeğinize bile. Köpeğim yok.